الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, bir yıl aradan sonra sizlerle yine burada buluşmayı nasip eden Allah'a hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle insanın kendi halifesi olarak yarattı ve insanın yücelmesini, yükselmesini istedi. Allah'ı temsil edecek olan insanın yükselmesini Allah göndermiş olduğu vahiy ile kitaplarıyla gerçekleştirmek istedi. İnsan yeryüzünde bir vazife ile geldi. Vazifesi yeryüzünde Allah'ı temsil etmek. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bir toplum ve bir dünya meydana getirmek. Yeryüzünde insana yakışır bir medeniyet tesis etmek. Dolayısıyla insanın bu vazifesini yerine getirebilmesi ancak vahiy ile mümkün olabilirdi. Allah eğer vahyetmese, kitabını göndermeseydi, insanlar nereden Allah'ın muradını bilebilecekler, yükselmenin yollarını nereden anlayabilecekler? Allah nasıl bir insan istiyor? Allah nasıl bir toplum istiyor? Nasıl bir devlet istiyor? İnsanlar bunu nereden bilecekler? İnsanların önlerinde çok yollar var. Hangi yol doğru? Hangisi insana yakışır bir medeniyetin esaslarıdır? İnsanlar bunu nereden bilecekler? Allah Azze ve Celle eğer insana yükselmenin yollarını göstermeseydi, o takdirde insanlar "Ya Rabbi bilmiyorduk" diyebilirlerdi. Kıyamet gününde "Ya Rabbi bilmiyorduk, sen bize akıl verdin ama doğru yolun hangisi olduğunu aklımızla anlayamadık" diyebilirlerdi. Onun için Allah'ın sadece akıl vermesi yetmezdi. Ondan dolayı da Allah Azze ve Celle vahiy göndererek insana yol gösterdi. İnsan eğer vahye müracaat etmezse, Kur'an'a müracaat etmezse, Allah'ın göndermiş olduğu değerleri esas almazsa, bu durumda kendisini büyük bir ilim kaynağından mahrum etmiş olur. Çünkü insan bilgisi az olan, Allah'ın bilgisi yanında bilgisi hiç olan bir varlık. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki, bütün insanların bilgisini toplasanız, hepsi Allah'ın bilgisinin yanında bir denizde bir damla etmez. Serçe parmağınızı okyanusa daldırsanız ve çıkarsanız okyanustan neyi eksiltmiş olursunuz? Hiç. Parmağınıza bulaşan kadar. Dolayısıyla hiçbir şey eksiltmiş olmazsınız. İşte hepinizin ilmi bu kadardır. Allah Azze ve Celle'nin ilmi yanında, onun ilmi okyanus ise, insanın ilmi ise sadece ve sadece parmağına bulaşan kadar. Elbette ki akıl önemlidir. Elbette aklı reddedecek değiliz. Ancak akıl yetmemektedir. Çünkü insanın önünde birçok yol vardır. hangi yolu tercih edeceğini insanın kendisinin aklıyla bulabilmesi mümkün olmamaktadır. Bugün yeryüzünde akıl hakim gibi görünüyor. Bilim çağında yaşıyoruz ama yollar yine farklıdır. Bilim çağında yaşadığımız halde bilime uymayan bir hayat tarzını yaşıyoruz. Bilim uyuşturucunun zararlı olduğunu söyler. Akıl da bunu kabul eder. Ama yeryüzünde her gün yayıldıkça yayılır. Bilim terörün yanlış olduğunu söyler. Ama her gün dünyada yayıldıkça yayılır. Bilim ahlaksızlığın, namussuzluğun kötü olduğunu söyler. Ancak bu her gün yayıldıkça yayılır. Demek ki bilim insanı adam etmemektedir. Bilim insanın hayatını kolaylaştırmaktadır. Matematikle, fizikle, kimya ile, mekanik ilimleriyle, mühendislik ilimleriyle insanın hayatı kolaylaşır. Fakat insanın insan olabilmesi bu pozitif bilimlerle mümkün olmamaktadır. Allah'tan gelen vahye müracaat etmediğimiz takdirde kendimizi büyük bir kaynaktan mahrum etmiş olmaktayız. Eğer insan Allah'tan gelen vahye müracaat ederse, insan Rabbinden gelen bilgiye göre bir toplum meydana getirirse, sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın ilminden istifade etmiş olur. Hadiselere sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın baktığı yerden bakar. Onun doğru dediğine doğru der, yanlış dediğine yanlış der. Kendisi o kadar ilim sahibi olmadığı halde sanki kendisi de öyle bir ilme sahipmiş gibi bu şekilde büyük bir kaynağa sahip olmuş olur. Bir çocuk düşünün mesela, ilkokul talebesi. İlkokul talebesi ne bilir? Ama bir profesörün söylediğini kabul ettiği zaman onun gibi bilgili olmuş olur. Onun gibi yüksek bir zekaya sahipmiş gibi konuşur. Kendisinde öyle bir bilgi olmadığı halde sanki kendisinde öyle bir bilgi varmış gibi konuşmuş olur. Mesela çocuk dünyanın döndüğünü bilir mi? Yuvarlak olduğunu bilir mi? Ama büyüklerin, zeki insanların, bilim adamlarının, ömrünü ilme vermiş olan insanların dediğini söyler. Kendisinde o ilim olmadığı halde sanki varmış gibi, kendisi de ilim sahibiymiş gibi büyük bir ilme sahip bir varlık gibi konuşmuş olur. Kendisine kalmış olsaydı dünyanın yuvarlak olduğunu dahi bilemeyecekti. Ama ilim sahiplerinin dediğini demekle kendisi de büyük bir imkana sahip olmuş olmaktadır. Sanki kendisi o ilme sahipmiş gibi. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle onun ilminden istifade ettiğimiz takdirde onun bize gönderdiği insani ve ahlaki değerleri aldığımız takdirde bizde Allah'ın ilmi olmadığı halde sanki Allah'ın ilmi bizde varmış gibi güzel bir imkana sahip olmuş olmaktayız. Böyle bir imkandan insanın kendisini mahrum etmesi akıllıca olabilir mi? Yükselmenin yollarını gösteren bu kitaptan İnsanın kendini mahrum etmesi doğru olabilir mi? Bu kitap kıtalar gezdi. Bu kitap sadece Arabistan yarımadasında değil. Bu kitap bütün dünyayı gezdi. Memleketlerde medeniyetler meydana getirdi. Her yere uyum sağladı. Ve kıtaları, toplumları, ırkları yükselttikçe yükseltti. Onlara insani ve ahlaki değerleri öğretti. Onları aşiret halinde yaşayanları devletler haline getirdi. Bu kitap onların içerisinden devlet başkanları yetiştirdi. Onların içerisinden komutanlar yetiştirdi. İlim adamları yetiştirdi.
dünya çapında ilimde otorite olan insanlar yetiştirdi ve yeryüzüne medeniyeti öğretti, medeniyetin temellerini attı, bütün çağlara hitap ettiğini ispat etti. Bütün toplumlara hitap edebileceğini, insani ve ahlaki değerlerinin bütün zamanlara uygun olduğunu ispat etti. Sadece bir kavme gönderilmediğini, belli bir zaman için gönderilmediğini ispat etti. Ve Müslümanlar neredeyse 1200 sene kadar bu kitap ile yükseldikçe yükseldiler. Hem ilimde, hem de insanlıkta, hem de kurmuş oldukları devletteki düzen ile bugün Müslümanların durumlarına bakıp da vahyin bizi geri bıraktığını zannetmeyin. Biz vahye sarıldığımız asırlarda ileriydik. Kur'an bizi yükselttikçe yükseltmişti. 1200 sene biz Kur'an'la devletler kurduk. Biz 1200 sene Kur'an ile bilime yön verdik. Bizim dünyamızda hiçbir zaman cami ile üniversite çatışması olmadı. Batı aleminde belki böyle bir çatışma oldu ama İslam aleminde böyle bir çatışma olmadı. Batı aleminde kilise ile bilim çatışmasının olduğunu bütün bilim adamları kabul eder. Bilim bir şey söylüyordu, kilise başka bir şey söylüyordu. Bu şekilde kilise ile bilim arasında bir çatışma meydana geliyordu. O yüzden onları susturabilmek için, bilim adamlarını susturabilmek için Engizisyon mahkemeleri kuruluyordu. Engizisyon mahkemelerinde kilisenin dediğine karşı çıkan bilim adamları idam ediliyordu. Ateşlerde yakılıyordu. İslam aleminde buna benzer bir çatışma hiçbir zaman vukua gelmemiştir. Hiçbir zaman böyle bir çatışma olmadı. Kur'an bilimin de önünde gidiyordu. İnsanlar güneş duruyor, güneş olduğu yerde duruyor, dünya onun etrafında dönüyor diyorlardı ama Kur'an 1400 sene evvel ve şemsu tecri li mustakarrin leha zalika takdirul azizil alim buyuruyordu. Güneş hareket halindedir ve gidiyor. Tüm insanlar güneş duruyorlar dedikleri zamanda daha şu son asra kadar, 20. asra kadar, şu son 50-60 yıla kadar insanlar güneşin durduğunu kabul ederlerken Kur'an güneşin gittiğini söylüyordu. Kur'an bilimin önünde gidiyordu. Kur'an çocuğun anne karnından gelişim aşamalarını söylüyordu. Çamurdan yaratıldınız diyordu. Babanız ve ananız çamurdan çıkan şeyleri yedi. Babanızın vücudunda onlar sperme dönüştüler. Ananızın vücudunda da yumurtaya dönüştüler. Dolayısıyla onlardan da siz meydana geldiniz. Yani siz çamurdan yaratıldınız. Sperme yumurta çamurdan meydana geldi çünkü Allah Azze ve Celle çocuğun aşamalarını sayıyordu. Nutfe aşaması, sperm aşaması, ondan sonra alak, ondan sonra mudga aşaması, sonra izam aşaması. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bütün bu aşamalar hepsi anne karnında gerçekleşiyordu. Kur'an coğrafya ilminin de temellerini atıyordu. Dağları kazık gibi çaktık diyordu Allah'ım. İnsanlar dağların kazık gibi çakılmasını anlamıyorlardı belki. Bilimin gelişmesiyle dağların gerçekten de yeryüzüne çakılmış kazıklar olduğu ortaya çıktı. Allah Azze ve Celle'nin kitabı bilimin de önünde gidiyordu. Bırakın bilimle çatışmayı, bilime yön veriyordu, bilime ışık tutuyordu. Çünkü Allah'tan idi. Allah Azze ve Celle insanın ileride bilim alanında gelişeceğini bildiği için kitabına bilimsel ayetler de yerleştiriyordu. İnsanlar ileride bilimde gelişecekler ve işte o zaman Kur'an'ın kelamullah olduğunu, Allah'ın kelamı olduğunu anlayacaklar. Oradaki mucizeleri görecekler ve Subhanallah diyecekler. İmanları tazelenecek ve yeniden bir kez daha iman edecekler, imanlarını kuvvetlendirecekler. Allah Azze ve Celle'nin kitabı hiçbir zaman bilimle çatışmadı ve tam tersine bu kitap insanları yükseltmek için ikra diyerek başladı, oku diyerek başladı. Halbuki o güne kadar insanlar okumuyor, atalarının izinden gidiyorlardı. Kur'an bunu reddediyordu. Akıllarınızı kullanmaz mısınız buyuruyordu. Allah Azze ve Celle onların, atalarımızı bulduğumuz yol üzereyiz, onların izinden gidiyoruz sözlerini reddediyor ve buyuruyordu ki ya ataları cahil kimseler olsa da mı yine mi onların izinden gidecekler? Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Allah Azze ve Celle insanların düşünmesini emrediyordu. Bırakın bilimle çatışmayı, Kur'an bilimi emrediyordu. Akledin buyuruyordu. Allah Azze ve Celle bilimin demediğini söylüyordu ve bilim asırlar sonra geliyor ve Kur'an'ın dediğini söylüyordu. Kur'an içkinin haram kılındığını söylüyordu. Bilim bunu asırlar sonra keşfetti. Kur'an buna benzer birçok hükümler indirdi. Bu hükümlerin faydaları daha sonraki asırlarda ortaya çıktı. Bilim ilerledikçe Kur'an'ın hükümlerinin doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hiçbir zaman bizim alemimizde cami ile üniversite çatışması, bilimle din çatışması hiçbir dönemde olmadı. Allah Azze ve Celle'nin kitabı kıtalar gezdi ve bütün hangi memlekete uğradıysa oraya insani ve ahlaki değerleri yerleştirdiği gibi aynı zamanda oraları maddi alanda da yükseltti. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kanunlarındandır. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın sünneti, Allah'ın adeti, Allah'ın tüm toplumlara uyguladığı kanun. Nedir o kanun? Bir toplum Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a ve ahirete yöneldiğinde, Allah'ın kitabına yöneldiğinde, Allah Azze ve Celle onlara ahiretini verdiği gibi, cennetini verdiği gibi dünyayı da verir. Sadece ahireti vermez, bu dünyada da onları başarılı kılar, bu dünyada da onları maddi konularda da yükseltir. Ahirete yöneldikleri için Kur'an'ın ahirete yöneltmesi ruhbanca bir yöneltme değildi. Dünyadan el etek çekmeyi emretmiyordu. Belki Hristiyanlıkta öyle bir şey vardı. İslam bunu kabul etmedi. Ruhbanlığı kabul etmedi. Mağaralarda yaşamayı kabul etmedi. Yıkanmamayı, evlenmemeyi, ruhbanca bir hayat yaşamayı kabul etmedi. İnsanların toplum içinde kalarak takva sahibi olabilmelerinin mümkün olduğunu öğretti. Hayatın içinde kalmanız, hayatı yaşayarak takva sahibi olmanız mümkün. Bunu söyleyen tek din İslam oldu. Kur'an ruhbanlığı reddetti, mücadeleyi emretti. Hazreti Peygamber İslam'da ruhbanlık kaldırılmıştır dedi. Gayret getirilmiştir. Mücadele onun yerine getirilmiştir. Çünkü İslam yeryüzünde medeniyet kurmak için gönderilmiştir. Ve bir kenarda durmanıza, olayları seyretmenize müsaade etmez. İslam'da ruhbanlık kaldırıldı, onun yerine mücadele getirildi. Allah Azze ve Celle bize hayatın dışına çıkın demedi. Takva sahibi olmanız için evlenmemeniz lazım demedi. Çalışmamanız lazım demedi. Tam tersine leysa lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Çalıştığından başka bir şey yoktur buyurdu. İnsanları çalışmaya teşvik etti ve bu şekilde yeryüzünde medeniyet kurmanın temellerini attı. Bugün Müslümanların geri kalmış olmasına gelince, bu Kur'an'ın yüzünden olmadı. Müslümanlar Kur'an'a sarıldıkları müddetçe, Efendimizin ifadesiyle Kur'an'a sarılanı Allah yükseltir. Allah Azze ve Celle peygamberinin diliyle bize bu hakikati haber veriyor. Her kim ki Allah'ın kitabına sarılırsa Allah o toplumu yükseltir. Çünkü Allah'ın koymuş olduğu insani ahlaki değerlerde hata olmaz. İnsanların koyduklarında hata olabilir. İnsanlar bir meselede isabet eder, başka bir meselede isabet edemeyebilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin esaslarında gerek gündelik hayatla ilgili, gerek inanç, gerek ibadet, gerek ahlak, bütün meselelerle ilgili hiçbir meselede Allah'ın hükümlerinde bir hata olmaz. Çünkü o Allah'tır. Müslümanların geri kalması kendi hataları yüzünden oldu. Müslümanlar Kur'an'a sarıldıkları müddetçe Kur'an onları yükseltti. Tarih buna şahittir. Efendimiz'den itibaren 7. asrın başlarından itibaren 620'li yıllardan itibaren 1720'lere kadar 1820'lere kadar yaklaşık 1200 sene Müslümanlar yeryüzünde hakim oldular. İslam'ı yaşadıkları müddetçe Allah onlara dünyayı da nasip etti. Ama her ne zaman ki Kur'an'dan uzaklaşmaya başladılar, Kur'an'ın değerlerini terk ettiler, Kur'an'ın hükümlerini terk ettiler, işte o zaman gerilemeye başladılar. Söyler misiniz, biz şu anda mı Müslümanlar olarak, Türkiye olarak, Suriye olarak, Mısır olarak biz şu anda mı Kur'an'a sarılmış vaziyetteyiz? Kur'an'a göre yaşıyoruz, Kur'an'a göre bir medeniyet kurmuşuz. Şu anda mı yoksa geçmişte mi? Fatihler, Kanuniler zamanında mı daha güzel Müslümandık, şimdi mi? O zaman elbette ki daha güzel Müslümandık ve o zaman dünya devletiydik. Ne zaman ki Kur'an'a sarıldık, Allah Azze ve Celle bizi dünyada da yükseltti. Bu Allah'ın bir sünnetiydi. Biz ne zaman ki Kur'an'ı terk ettik ve dünyaya sarıldık, işte o zaman Allah Azze ve Celle ahiretini vermeyeceği gibi dünyayı da vermedi, dünyayı da elimizden aldı. Ceza amelin cinsindendir. Hangi suçu işlediysek, hangi maksatla dünyada daha fazla zevk sefa sürmek istedik, daha fazla dünya perest olduk, bütün hedefimiz dünya oldu, Allah da dünyayı elimizden aldı. Ceza amelin cinsinden. Hangi suçu işlersek oradan cezalandırılırız. Hangi maksatla Kur'an'ı terk edersek o maksadımızın aksi gerçekleşir. Daha fazla dünya, daha fazla rahat, daha fazla zevk-i sefa, böyle bir maksadımız olmaya başlayınca Allah Azze ve Celle verdiklerini geri almaya başladı. Peygamberimiz buyuruyor ki, bana verilmiş olan şu hidayet ve ilim, yani Kur'an bir yağmur gibidir. Bir toprağa isabet eder, o toprak o yağmuru içine çeker ve otlar biter, bitkiler biter. Bir başka toprak ise, bir başka toprağa yağdığı zaman o yağmur içine çekmez ama suyu tutar. Bir havuz gibi, bir göl gibi suyu tutar ve suyu biriktirir. Bir başka toprak var ki o toprak ise suyu ne tutar ne de içine çeker. Ve aşağıya gittikçe gider, ne ot bitirir ne de suyu muhafaza eder. Birincisi, yani suyu içine alan ve bitkileri bitiren toprak, Kur'an'ı anlayan ve Kur'an'ı yaşayan ve Kur'an ile kendisine şekil veren ve Kur'an'ın kendisinde meyve verdiği insan modeli. Öyle bir insan ki Kur'an'ı okur, Kur'an'ı anlar, yaşar ve kendisine tatbik eder. Allah Azze ve Celle onda Kur'an'ın meyvelerini yetiştirir. Yürüyen bir Kur'an durumuna getirir. Artık o yürüyen bir Kur'an'dır. Bir kısmı böyle olur, bir kısmı ise kendisi Kur'an'ı okur, anlar ama yaşamaz, meyve vermez, suyu tutan toprak gibi kendisine faydası yok, kendisi ürün vermemektedir, ancak başkalarına öğretmektedir. Kendisi yaşamamaktadır ama başkalarına öğretmektedir. Kendisi Kur'an'la yükselmemektedir ama başkalarının yükselmesine vesile olmaktadır. Bu da Kur'an'ı yaşamayan ama öğreten insanın misali. Üçüncüsü ise ne kendisi yaşamaktadır ne de başkasına öğretmektedir. Ne suyu içine çekmekte, meyveler vermekte, ne de suyu muhafaza etmekte ve başka yerlerin sulanmasına vesile olmaktadır. Hiçbirisi de olmamaktadır. İşte bir kısım insanlar birinci insan gibi Kur'an'dan istifade eder, ürünler verir ve yükselir. Bir kısım insanlar ikinci misal gibi Kur'an'dan istifade etmez ama başkalarının istifade etmesini sağlar. Bir kısım insanlar da ne kendi istifade eder ne de başkalarının istifade etmesine vesile olur. O duruma gelmeye başladık. Halbuki Allah Azze ve Celle bize haber vermişti. Bu Kur'an sizi yükseltecek ama bir zaman sonra başka bir duruma geleceksiniz ve sizi artık yükseltmeyecek. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Kur'an buyurdu ki, kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Müslümanlar bu ayeti yanlış anladılar. Allah Azze ve Celle başka bir şey kastediyordu, onlarsa başka bir şey anladılar. Bir savaş esnasında Efendimizin talebelerinden Ebu Eyyub el-Ensari'nin de olduğu bir savaş esnasında askerlerden birisi tek başına düşmana hücum etmişti. Onu görenler bu ayeti hatırladılar ve dediler ki yanlış yaptı, kendisini tehlikeye attı. Allah kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Ama bu kendisini tehlikeye attı, tek başına düşmana hücum etti. Onların ayeti böyle yorumladığını duyduğunda Efendimizin talebesi, hayır dedi, ayeti yanlış anlıyorsunuz. Ayetin manası bu değil. Allah Azze ve Celle bunu bunun için göndermedi. Bu ayet bizim hakkımızda geldi. Biz İslam'ı yaydık, o bölgeye, Arabistan Yarımadası'na İslam'ı yaydıktan sonra dedik ki artık bundan böyle biraz da malımızı mülkümüzü çoğaltalım. Develerimizi çoğaltalım, hurmalıklarımızı çoğaltalım, mal mülk sahibi olalım, biraz da dünyayı kazanalım. Böyle düşündük ve Allah bu ayeti gönderdi. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalmak suretiyle, dünya perest olmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Bilesiniz ki dünyaya daldığınız zaman Allah dünyayı elinizden alacak ve varlıklarınızı da kaybedeceksiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle size ceza verecek. Bir Müslüman dünya perest olduğu halde eğer Allah ona ceza vermiyorsa bu onun hayrına değildir. Artık Allah onu defterinden silmiş demektir. Eğer defterden silinmiş olmasaydı dünya perest olan adama Allah mutlaka bir takım musibetler verir ve dünyayı elinden alırdı. Aklının başına gelmesi, düşünmesi ve tövbe etmesi için. Eğer böyle yapmıyorsa Allah, artık onun o defterden silinmiş demektir. Bu Allah'ın sünneti çünkü. Allah Azze ve Celle ikaz etmek istediği zaman bu şekilde ikaz eder. Ona dünyayı vermez. Biz dünyaya dalmaya başlayınca dünya elimizden alındı. Bizim yönümüz Allah'a ve ahirete iken, dünyada da başarılıydık, dünya devletiydik. Gittiğimiz her yere bilimi de götürdük, insanlığı da götürdük, insani değerleri de götürdük. Batılı nice filozoflar bunu kabul ederler ve Rönesans'ı, Avrupa'nın başardığı Rönesans'ı İslam'a borçlu olduklarını batılı filozofların da, samimi olanları, tarafsız olanları, hakkaniyetli olanları kabul ederler. Ve açıkça diyorlar ki biz Rönesans'ı, bilim devrimini, bilimdeki bu atılımı İslam'a borçluyuz. Çünkü Müslümanlardaki bilimi aldılar ve tercüme ettiler. 1500'lü yıllarda, o zamana kadar dünyanın süper gücü biziz. Bilimde ileri olan da biziz. Ve o zamana kadar bilim bizde, bizden aldılar, tercümeler yaptılar ve bizi gelip geçtiler. Müslümanları Kur'an 1000 sene yükseltti, 1100 sene yükseltti. Sonra tembellikleri yüzünden geri kaldılar. Kur'an'ın yüzünden değil, Kur'an yüzünden geri kalsaydık, yükselmemizi Kur'an engellemiş olsaydı 1100 sene bizi yükseltmezdi. Kur'an bizi yükseltti. Bizi idare edenler ve İslam aleminde hakim olan ideolojiler Müslümanların bugün geri kalmasının sorumlularıdırlar. Kimler idare ettiyse Türkiye'yi, kimler idare ettiyse Mısır'ı, kimler idare ettiyse Suriye'yi, Ürdün'ü, Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, kimler idare ettiyse geri kalmalarından onlar sorumludur. Hangi ideolojilerle idare ediliyorsa şu son 100 yıldır, 150 yıldır geri kalmalarından o ideolojiler sorumludur. Allah Azze ve Celle kitabını insanların başına bela olsun diye göndermedim. Onlara yükselmenin hem dünyada hem de ahirette, hem madde aleminde hem de mana aleminde yükselmenin yolunu göstermek için gönderdi. Bizim tarihimize bakın, hem manevi meselelerde hem de maddi meselelerde ne kadar yükseldiğimizi göreceksiniz. Efendimiz onlara öyle söylüyordu. Buyuruyordu ki gelin bir kelime, bir kelimeyi söyleyin ve dünya devleti olun. Gelin bir kelime söyleyin, bütün Araplar size boyun eğecek. Arap olmayanlar da boyun eğecek. Dünya devleti olacaksınız. Nedir o kelime dediler? La ilahe illallah diyeceksiniz dedi. Anladılar ki la ilahe illallah sadece bir cümle değil, bir kelimeden ibaret değil, Allah'ın varlığı ve birliği demek değil. La ilahe illallah Allah'ın varlığı ve birliği demek olsaydı bütün Araplar kabul ederdi. Zaten onlar Allah'ın varlığını kabul ediyor, tek olduğunu da kabul ediyorlardı. Putlara tapmalarına gelince, putlara onları Allah yerine koyarak tapmıyorlardı. Onları yaratıcı olarak görmüyorlardı. Onları Allah'a yaklaşmak için aracı olarak görüyorlardı sadece. Anladılar ki la ilahe illallah bir hayat nizamı. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir otorite yok. Allah'tan başka itaat edilecek bir makam yok. Sadece Allah'a itaat edilecek ve Allah'ın hükümleriyle yükseleceksiniz. Dünyanız da mamur olacak, ahiretiniz de. Anladılar ki bu bir hayat nizamı. Anladılar ki bu sadece bir inançtan ibaret değil. Allah'tan başka ilahın olmaması demek, Allah'tan başka hiçbir otoritenin kabul edilmemesi, sadece Allah'ın hükümlerine itaat edilmesi, onun dediği gibi bir toplumun meydana getirilmesi, bir medeniyetin kurulması. Anladılar, işte o yüzden itiraz ettiler. Sadece bir inanç olsaydı bu kadar itiraz etmezlerdi. Anlıyorlardı. Efendimiz onlara vaatte bulunuyordu. Gelin sadece tek ilah olarak Allah'ı kabul edelim, yükselelim. Buna yanaşmadılar. Hayatlarını değiştirmek istemediler. Elbette ki Allah'ın hükümleri toplumları yükseltir. La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir otorite tanımadığınız zaman, sadece Allah'ı otorite olarak gördüğünüz zaman, bütün hayatınızın içerisinde ne varsa, doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün meselelerde Allah'ın hükümlerine göre yaşadığınız zaman, aileniz de mükemmel bir aile olacak, toplumunuz da mükemmel bir toplum olacak ve o zaman madden ve manen yükselmiş olacaksınız. Allah'ın hükümlerinde hata olmaz. İnsanların koyduğu hükümlerde hata olabilir. İnsandırlar. İnsanı da tanımamaktadırlar. İnsan mekanik ilimlerinde ilerledi, mühendislik dallarında ilerledi, matematikte, fizikte ilerledi. Ama insan üzerinde hiçbir başarı sağlayamadı. İnsanın ruhuyla ilgili, insanın nefsiyle ilgili hiçbir başarı sağlanamadı. O yüzdendir ki mühendislik dallarında ileri olan toplumlar, bilimde ileri olan toplumlarda nefis azgınlaştırılmaktadır ve intihar hadiseleri her gün çoğalmaktadır. İslam insanı nasıl yükseltti? Hayata doğru bir bakış kazandırdı. Hayata doğru bakmayanlar, insana doğru bakmayanlar, onların kuracağı medeniyetler toplumları yükseltemez. İslam'a göre insan nedir? İslam'a göre insan Allah'ın kuludur. İnsan şerefli bir varlıktır. Ama evet Allah'ın halifesidir. Evet melekler insana secde etmiştir. Ancak bu insan Allah'ın kuludur ve ilahlık taslamamalıdır. Evet, insan şereflidir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz insanoğlunu, Adem oğullarını şerefli kıldık. Allah Azze ve Celle insanı şerefli yarattığını ifade ediyor. İslam insanın şerefini yükseltiyor ve Allah Azze ve Celle insanı en güzel surette yarattık buyuruyor. Ve insanın halife olduğunu haber veriyor. Ve iskale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Allah bir zamanlar meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde halife, insanı yaratacağım. Halife birinden sonra gelen demek. Mesela bir yetkilinin halifesi ondan sonra gelendir. Allah Azze ve Celle'den sonra gelen insandır. Allah insana verdiği şerefi hiç kimseye vermediği için ona halife dedi. İnsan Allah'ın halifesi, Allah'tan sonra geliyor yani. Meleklerden de üstün. Allah insana böyle bir şeref verdi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا İnsana, Adem'e bütün isimleri öğretti, ilim verdi. Sonra hem vazife verdi, Allah'ın halifesi olma vazifesi. Bu insanın yükseltilmesidir. Kur'an insanı yükseltiyor. İnsanın Allah'ın halifesi olduğunu söylüyor. Allah'tan sonra geldiğini söylüyor. Halife ondan, Allah'tan sonra gelen. Ve Allah Azze ve Celle insana ilim verdi buyuruyor. Ve sonra da buyuruyor ki ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem. Meleklere demiştik ki Adem'e secde edin. Allah Azze ve Celle günahı olmayan, nurdan yaratılmış olan melekleri çamurdan yaratılan insana secde ettirdi. Meleklerin hiçbir günahı olmadığı halde, Allah'a daima secde ettikleri halde, Allah'a hiç itiraz etmedikleri halde, günahkar olacak olan insana secde ettiler. Allah'ın kitabı insanı bu kadar yükseltiyor. Fert olarak, insan olarak, insan denen varlığı böyle yükseltiyor. Ve sonra buyuruyor ki ben nefaktu fihi min ruhi. İnsana ruhumdan üfledim. İnsanın içerisinde Allah'ın ruhu var. Allah Azze ve Celle insanı bu şekilde şereflendiriyor. Kur'an'a göre insan bu kadar şerefli. Dolayısıyla kullara kulluk yapamaz. Melekler insana secde etmişken, içimizde Allah'ın ruhu varken, insanın kullara kulluk yapması düşünülemez. Allah'a itaat etse şerefini kaybetmez. Allah'a secde etse, Allah'ın kanunlarına bağlı kalsa şerefini kaybetmez. Çünkü Allah sonsuz ilim sahibidir. Çünkü Allah sonsuz kudret sahibidir. Çünkü Allah yaratıcımızdır. Çünkü Allah her şeyin sahibidir. İnsan Rabbine kulluk yapmakla şerefini kaybetmez. Aksine şeref kazanır. Bir insan anne babasının elini öpmekle şeref kaybetmez. Aksine şeref kazanır. Aynen onun gibi Allah'a kulluk, Allah'a itaat insana şeref verir. Kullara kulluk insanın şerefini götürür. Ana babanın elini öpsen şerefin yükselir. Ancak adi bir insanın elini öpsen menfaatın gereği kullara kulluk yapmış olursun. Zengin olduğu için zenginlerin önünde iki büklüm olsan şerefini kaybedersin. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor ki bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Sadece ve sadece zengin olduğu için hürmet edenin dininin 1/3'ü gider. Hazreti Peygamber insanı yükseltiyor. Malın önünde eğilmeyeceksin. Zenginliğin önünde eğilmeyeceksin. Mala değil ilme kıymet vereceksin. Mala değil takvaya kıymet vereceksin. Allah katında kıymetli olanlara kıymet vereceksin. Allah'ın kıymet vermediğine kıymet vermeyeceksin. Allah katında kıymetli olan nedir? Vazifeniz. Allah'ın size verdiği vazife, Allah'ın halifesi olmanız. Allah katında kıymetli olan nedir? İlim. Allah Azze ve Celle vazife verdi, sonra ilim verdi, ondan sonra meleklere Adem'e secde edin dedi. Demek ki insanı yükselten buydu, vazifesi ve ilmi. Allah katında bunlar kıymetli. İnne ekremekum indallahi etkakum. Bir de takva. Allah katında en üstününüz takvaca en üstün olanınızdır. Takvaca en üstün olanlarınız Allah katında en üstün olanınızdır. Allah Azze ve Celle insanın hangi yönü ile kıymetli bir varlık olacağını ifade ediyor. Yükselmek isteyenlere yükselmenin yolunu gösteriyor. Vazifen olacak. Allah'ın halifesi olacaksın. Allah'ın halifesi gibi davranacaksın. Allah'ın vekili olacaksın. Yeryüzünde onun istediği medeniyeti kuracaksın. Ve sonra ilim sahibi olacaksın. Takva sahibi olacaksın. İşte o zaman yükselmiş sayılacaksın. Böyle bir anlayışı kazanmış olan insan kullara kulluk yapar mı? Böyle bir inanca sahip olduğu zaman bana melekler secde etti. Ben Allah'ın halifesiyim. Bana Allah ruhundan üfledi derse böyle bir insan kullara kulluk yapar mı? Kendi gibilere itaat eder mi? Allah'a itaat etmek dururken kullara kulluk yapar mı? Diğer taraftan hayatı anladığı zaman hayata vermesi gereken değeri verir ve hayata nasıl bakmanız gerekiyorsa öyle bakmalısınız. Kur'an'ın baktığı yerden bakacaksınız. İşte o zaman o bakış sizi yükseltecek. Kur'an'a göre dünya nimetlerinin önemi yok. Ama dünya hayatı kıymetli. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zahbi vel fidda vel haylil müsevvemeti vel en'âmi vel hars. Allah Azze ve Celle sayıyor. İnsanların kıymet verdiği şeyleri. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, hayvancılık, atlar, mercedesler, tarım, meyve bahçeleri. Siz bunları seviyorsunuz. Zuyyine linnâs. Bunlar insanlara güzel gösterildi. Zâlike meta'ul hayâtid dünya. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Sadece geçinesiniz diye size verildi. Vallahu indahu husnul me'ab. Bunların kıymeti yok. Asıl varacağınız yer Allah katındadır. Dünya nimetlerine nasıl bakmalıyız? Dünya hayatına nasıl bakmalıyız? Allah Azze ve Celle'ye göre dünya nimetleri önemli değil. Kur'an bize dünya hayatını önemli gösteriyor. Ve bu şekilde insanı yükseltiyor. Dünya hayatına önem vereceksiniz, dünya nimetlerine değil. Eğer dünya nimetlerine önem verirseniz ne olur? Dünya nimetlerine önem verenler onları ele geçirirsen, zenginleşirse, mevki makam sahibi olursa, o zaman kendini bir şey zannetmeye başlar. Firavunlaşır, Nemrutlaşır, Karunlaşır. Çünkü dünya nimetlerine önem vermişti ve dünya nimetlerine sahip oldu. Dünya nimetlerine sahip olursa Firavun olur, Nemrut olur, Karun olur. Eğer o çok önem verdiği dünya nimetlerine sahip olamazsa, o zaman da bunalıma girer, fakir olur, bunalıma girer ve psikolojik buhranlar başlar. Çünkü çok önem verdiği dünyayı bir türlü elde edememiştir. Onun içindir ki intiharlar çoğalmaktadır. İntiharlar, zannetmeyesiniz ki dünyayı sevmediklerinden yapılan bir şeydir. İntihar hadiseleri dünya sevgisinden kaynaklanır. Dünyayı sevmediğinden değil, dünyayı çok sevmiştir ama o çok sevdiği şey her neyse onu bir türlü ele geçirememektedir. Halbuki dünya hayatına önem verseydi, dünya nimetlerini önemli görmeseydi böyle olmayacaktı. Dünya hayatı önemli diyecekti, yoluna devam edecekti. Bu dünya nimetleri önemli değil diyecekti, yoluna devam edecekti. Elbette Müslüman çalışır, ancak dünya nimetlerini önemli görmeden, bunların sadece dünya hayatı için imtihan olarak verildiğini unutmadan, bu şekilde bir bakışla insanı yükseltir Kur'an. Dünya hayatına önem ver, dünya nimetlerine önem verme diyerek insanı yükseltir, manen yükseltir. Bunalımlara karşı bir panzehir gibidir bu. Böyle düşünen bir insan artık bunalımlara düşmez, intihar yolunu seçmez. Dünya nimetine önem vermeyen o nimetlere ulaşamadığı zaman intihar eder mi? Kur'an insanı yükseltir. İnsanlar arasında eşitliği ilan ederek insanı yükseltir. Kur'an'dan evvel insanlar arasında eşitlik yoktu. Aristokratlar vardı, zenginler vardı, asilzadeler vardı. Bunlar özel varlıklar olarak görülüyordu. Onlar özel varlıklar olarak kabul ediliyor ve onlar insanlardan üstün kabul ediliyordu. Onlardan birisi bir suç işlediği zaman ona hesap sorulmuyordu. Dokunulmazlıkları vardı. Bu cahiliye döneminin anlayışıydı. Dokunulmazlık cahiliye döneminde vardı. Zenginlerin dokunulmazlığı vardı. Yetkililerin dokunulmazlığı vardı. Bir suç işledikleri zaman onlara hesap sorulamıyordu. Peygamberimiz geldi, Kur'an geldi, bunu kaldırdı. Efendimiz buyurdu ki, insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Tarağın dişleri nasıl eşitse, insanlar da öyle eşittirler. Bu insanın yükseltilmesidir. Çoban bile olsa, çoban bile olsa başbakana eşit olarak görüyor Kur'an. Tüm insanları eşit olarak görüyor Allah Azze ve Celle. Bu fakirin yükseltilmesidir. Bu insanın yükseltilmesidir. Kur'an insanın manen yükseltiyor. Bu dünyada insana değer verilmesini sağlıyor. İnsana değer veriyor ve buyuruyor ki: "Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard." Bir kimse ki bir insanı öldürdü, yeryüzünde bir fitne fesat çıkarmamış olduğu halde, yeryüzünde fitne fesat çıkarmadığı halde, bir başka insanı öldürmediği halde, Eğer birisini öldürürse فَكَأَنَّمَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا kim de bir insanı bir nefsi diriltirse onun ölümden kurtuluşuna vesile olursa فَكَأَنَّمَ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا sanki bütün insanları diriltmiş gibidir. Allah Azze ve Celle insanın şerefini yükseltiyor. Bir insanı haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir diyerek, bir insanı da ölümden kurtaran, kurtulmasına vesile olan bütün insanları diriltmiş gibidir diyerek, insan ancak bu kadar yükseltilebilirdi. Allah Azze ve Celle bir insanı bütün insanlığa denk kabul ediyor. Bir gemide 99 tane suçlu olsa, bir tane masum insan olsa o gemiyi batıramazsınız diyor. Çünkü bir tane masumu öldürürseniz bütün insanları öldürmüşsünüz kabul edilecek. Dolayısıyla insana kıymet veriyor, insanı yükseltiyor. Ve Hazreti Peygamber'in ifadesiyle insanlar Allah'ın iyalidir, yani Allah'ın ailesidir, rızkını temin ettiği varlıklardır. Her kim Allah'ın ailesine iyilikte bulunursa Allah da ona iyilikte bulunur, Allah da onu yükseltir buyuruyor. İnsanları Allah'ın ailesi gibi görüyor. Hazreti Peygamber böyle ifade ediyor. İnsanlar Allah katında Allah'ın iyali gibi, ailesi gibi bakmakla sorumlu olduğu ailesi gibidirler. Her kim Allah'ın ailesinden birine, yani insana iyilik yaparsa Allah'a yapmış gibidir. İnsan ancak bu kadar yükseltilebilir. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki kıyamet gününde Allah diyecek ki ey kulum, dünyadayken acıkmıştım, bana yemek vermedin. Kul der ki ya Rabbi, sen ki Rabbul aleminsin, acıkmazsın. Hem ben sana nasıl yemek verebilirim ki? Allah buyuracak ki filan kulum acıkmıştı, ona yemek verseydin bana vermişsin gibi kabul edecektim. Ey kulum, sen dünyadayken ben susamıştım, bana su vermedin. Kul der ki ey Rabbim, sen susamazsın, hem ben sana nasıl vereyim? Allah der ki filan kulum susamıştı, ona su verseydin bana vermişsin gibi kabul edecektim. Hasta oldum, beni ziyarete gelmedin. Kul der ki ey Rabbim, sen hasta olmazsın, hem ben seni nasıl ziyaret edeyim? Allah der ki filan kulum hastaydı, onu ziyarete gitseydin beni ziyarete gelmişsin gibi kabul edecektim. Bir insan bu kadar büyütülebilir ancak Allah Azze ve Celle insana yapılan iyiliğin bizzat Allah'a yapıldığını ifade ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam sormuştu bir gün, "Men ensari ilallah?" dedi. Kimler bana yardım edecek? Allah yolunda mücadeleme kimler destek verecek? قال الحواريون İsa'nın talebeleri, 12 havarisi dediler ki nahnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız. İsa aleyhisselam kimler benim yardımcılarım olacak diyordu. Havariler ise bizler Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Allah azze ve celle insana böyle bir şeref veriyor. Allah'ın yardımcıya ihtiyacı yok. Ama biz Allah'ın dininin yardımcıları olabiliriz. Ama Allah'ın yardımcıları diyerek insana şeref veriyor. Yani benim dinime yardım ettiğiniz zaman sanki Allah'ın dinine yardım ettiğimiz zaman sanki Allah'a yardım etmişiz gibi öyle kabul edilecek. Allah'ın dininin yardımcıları, Allah'ın yardımcıları. Allah Azze ve Celle ancak bu kadar şeref verebilirdi. Kur'an insanı bu kadar yükseltti. İnsana şeref kazandırdı. İnsana kendisini kontrol etmeyi öğretti. Allah Azze ve Celle insana şu mesajı verdi. Rabbin seni görüyor. Rabbin seni görüyor. Her nerede olursan ol, Rabbin seni görüyor, biliyor, senden haberdar. Bu anlayış insanı yükselten bir anlayıştır. Her zaman Allah'ın sizi gördüğünü bilirseniz, haberdar olduğunu bilirseniz, kalbinizden geçenleri bildiğini bilirseniz, ona göre yaşarsınız ve o zaman yükselirsiniz. İnsanın yükselmesi için, manen yükselmesi için insanın Allah'ın kontrolünü hissetmesi lazım. O murakabeyi hissetmesi lazım. Biz onu görmüyorsak da onun bizi gördüğünü hissetmemiz lazım. İşte bu insanın yükselmesi için gerekliydi. İnsan nasıl yükselecek? Allah'ın kendini gördüğünü bilmeyen bir insan her şeyi yapar. Yükselmez, alçalır. Sağındaki solundaki melekleri düşünmeyen bir insan her şeyi yapar. Kur'an bize sağımızdaki solumuzdaki melekleri de öğretir. Ve bize sürekli olarak Allah'ın gözetiminde olduğumuzu öğretir ve bizi bu şekilde yükseltir. Allah Azze ve Celle insana şerefli bir hayat vermek istemektedir ve onun şerefine zarar getirecek olan şeylerden onu uzaklaştırmak istemektedir. Haramlar ve farzlar tayin eder. Neden farzlar tayin edilmiştir? Neden haramlara haram denilmiştir? İnsanın şerefini muhafaza edebilmek için. İnsan bir takım şeyleri yapmadan nasıl medeni olabilir? İnsan bir takım şeylerden kendisini korumadan nasıl medeni olabilir? Nasıl yükselebilir? Yükselmek, yapmamız gereken şeyleri yapmakla, kaçınmamız gereken şeylerden de kaçınmakla mümkün olabilir. İşte farzlar ve haramlar bunun için. Farzlar insanı yükseltir. Her bir ibadet insanı bir yönden eğitir. Namaz insanın bir yönünü tamamlar. İnsanı kamilleştirir. Oruç insanın başka bir yönünü tamamlar. İnsanı olgunlaştırır. İnsana başka şeyleri öğretir. Zekat insanı başka bir yönünü tamamlar. Bütün farzlar insanı tamamlamak içindir. Çünkü insan Allah katında şereflidir ve Allah kulunu yükseltmek için bir takım şeyleri farz kılar. Bunu anlamayan insan der ki kalbim temiz. Kalbim temiz, o halde Allah'a ibadet etmeme gerek yok. Halbuki kalbini neyle temizledin söyler misin? Kalbin temiz olsaydı zaten böyle konuşmazdın. Kalbin temizlenmesi hakiki imanla olur. Kalbin temizlenmesi ibadetle olur. Kalbin temizlenmesi ahlakla olur. İnsani ahlaki değerlerle olur. Bütün bunlardan mahrum olduğu halde kalbim temiz diyen adam sadece kendisini aldatır. Kalbi temiz olsaydı bile insanın yükselmesi için yine ibadete ihtiyacı vardı. Meleklerin nefisleri yok. Melekler günaha girmez. Allah'a isyan etmez, emrolunduklarını aynen yerine getirirler. Onlar da Allah'a ibadet ederler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri de insanları da sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Kur'an insanın yaratılmasının, cinlerin yaratılmasının sebebinin Allah'a kulluk olduğunu ifade ediyor. İnsan bunu unutuyor ve diyor ki kalbim temiz. Kalbin temiz değil ama temiz olsaydı bile meleklerden de mi temiz, peygamberlerden de mi temiz, evliyaullah'tan da mı daha temiz? Onlar da Allah'a kulluk yapıyorlardı. Mesele sadece kalbin temizliği ile alakalı değil. Allah, Allah olduğu için ibadet edilmeye layık. Sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi, sonsuz rahmet sahibi. Şöyle bir bak kainata. İbret nazarıyla baktığın zaman bu kainatın sahibinin önünde eğilmekten başka bir şey yapamazsın. Allah Azze ve Celle insanı yükseltmek istiyor, onu yüceltmek istiyor, onu temizlemek istiyor, onu arındırmak istiyor, nefsini terbiye etmek istiyor. İnsanın kalbi temiz olsaydı bile yine Allah, Allah olduğu için ona ibadet edecekti, etmeliydi. Ayrıca insan kalbi temiz olsa bile yine de eksiklerini tamamlamak için yine ibadet etmeliydi. Namaz bir yönümüzü tamamlar, zekat başka bir eksiğimizi tamamlar. Mal vermeden Allah yolunda kazandığı helal parasını vermeden insan nasıl yükselebilir? Zekat vermeden, infakta bulunmadan insan nasıl cimrilikten kurtulabilir? Allah'a secde etmeden nefsini nasıl temizleyebilir? Oruç tutmadan insan nasıl olur da nefsini arındırabilir? İradesini güçlendirebilir? Açlığa tahammülü öğrenebilir. İnsan Allah yolunda mücadele etmeden nasıl olur da cesareti öğrenebilir? Nasıl olur da azimli olmayı öğrenebilir? Bütün bunlar hepsi insanı yükseltmek için emredildi. Diğer taraftan haramlara gelince onlar da insanı aşağı doğru çeker. Onların da haram kılınması İnsanın aşağılık bir varlığa dönüşmemesi için. O yüzden onlar da haram kılındı. Demek ki farzlar boşuna değil, haramlar da boşuna değil. Allah Azze ve Celle kulunu yükseltmek istediği zaman böyle yükseltir. İnsana hedef göstererek yükseltir. Ona bir dava öğreterek yükseltir. İnsanın hedefi olmazsa, bir davası olmazsa, o zaman basit şeylerin peşinden koşar. Halbuki insan şereflidir. Basit şeylerin peşinden koşmamalıdır. Eğer Allah ona hedef göstermezse, dava öğretmezse, o zaman insan yanlış şeyleri dava edinir. İnsanlar asırlarca kralları uğrunda savaştılar. Asırlarca, bunu ben söylemiyorum. Bunu medeniyetler çatışması makalesinin yazarı Huntington söylüyor. Batılılar diyor, biz Avrupalılar diyor, asırlarca krallarımız için savaştık. Asırlarca krallarımız için binlerce insan birbirini öldürdü. Yüz binler birbirini öldürdü kralları için. Sonra biraz daha seviye kazandık. Biraz daha yükseldik. Ondan sonra krallar için savaşmayı bıraktık. Artık ırkımız için, kendi milletimiz için savaşmayı öğrendik. Sonra biraz daha yükseldik, onu da bıraktık. Ondan sonra şimdi artık ideolojiler için savaşıyoruz dedi. Şimdi artık ideolojiler için savaşıyoruz. Hala Allah için mücadele edecek seviyeye ulaşamadılar. Geçmişte krallar için savaştılar. Sonra ırkçılık yaptılar, ırkları uğrunda savaştılar. Halbuki Peygamberimiz ırkçılığı reddeder. Cahiliye hayatı olarak, cahiliye inancı olarak isimlendirir. Ve o cahiliyenin ayaklarının altında olduğunu söyler. Irkçılık uğrunda savaşan, ırkçılığa davet eden, ırkçılık uğrunda savaşan, ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir buyurur. İnsanın küçük meseleler için savaşmaması gerektiğini söyler. Batılılar kralları uğrunda savaştılar, ırkları uğrunda savaştılar, şimdi ideolojileri uğrunda savaşıyorlar. Müslümanlar peygamberlerin gösterdiği yolda gidenler. Kur'an onları yükseltti, peygamber onları yükseltti ve bunlar için savaşı yasakladı. Krallar için de savaşamazsınız, ırkçılık için de savaşamazsınız, ganimet almak için de savaşamazsınız, milletleri sömürmek için, petrollere hakim olabilmek için de savaşamazsınız, emperyalist de olamazsınız. Irkçılık uğrunda savaşamadığınız gibi insanların meydana getirdiği ideolojiler uğrunda da savaşamazsınız. Savaşacaksanız sadece Allah için savaşabilirsiniz. Allah'ın öldürme dediğini öldüremezsiniz. Sadece o öldür dediği zaman öldürebilirsiniz. Onun öldür demediğini öldüremezsiniz. Çünkü insan Allah katında kıymetlidir. Ve insan Allah katında kıymetli olduğu için basit şeylerin peşinden de koşmamalıdır. Eğer Allah insana dava göstermeseydi, hangi uğurda mücadele etmesi gerektiğini öğretmeseydi, insanlar yanlış davalar uğrunda mücadele edecekler, birbirlerini öldürecekler, şu anda olduğu gibi. Allah'ın göstermiş olduğu dava birbirini öldürme davası değil, İnsanları kurtarma davası. Hazreti Peygamber mümkün olduğu kadar barıştan taraf oluyordu. Zor durumda kalmadıkça savaşa evet demiyordu. Elinden geldiği kadar barışı sağlamaya çalışıyordu. Kur'an da öyle buyuruyor. Es-sulhu hayır. Barış daha hayırlıdır. Kur'an insanı yükseltiyordu. Allah Azze ve Celle kadını da yükseltti. Kadın aşağılanıyordu. Sadece Araplarda değil, eski Roma'da ve Yunan'da da öyleydi. Sadece Araplar değil, Roma'da da Yunan'da da öyle. Birisi kendi karısını öldürdüğü zaman ona hesap sorulmazdı. Eski Roma'da ve Yunan'da bu bir suç olarak kabul edilmiyordu. Ve insanlar vahşi hayvanların önüne atılıyordu. Onların vahşi hayvanlar tarafından parçalanmasını zevkle izliyorlardı. Allah Azze ve Celle o toplumları oradan aldı ve yükseltti. Bunlar kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Kadınlara mal vermiyorlardı. Miras vermiyorlardı. Bir kadının kocası öldüğünde o kocasının yakınlarından birisi elbisesini kadının üzerine attığı zaman o kadın artık o erkeğe ait gibi kabul ediliyordu. Kadının reddetme hakkı yoktu. Miras da verilmiyordu ve aşağılandıkça aşağılanıyordu. Sadece kullanılıyordu. Bugün de öyle değil midir? Bugün de kadını kullanan nice ideolojiler, kadın haklarını savunduklarını iddia etmelerine rağmen, kadını her yerde ezen ve onu insan yerine koymayan nice ideolojiler. Allah Azze ve Celle kadını yükseltti. Onu ana yaptı. Cennet anaların ayağı altındadır dedi. Ananıza hizmet ettiğiniz zaman cenneti kazanacaksınız dedi. En hayırlınız hanımına karşı en hayırlı olanlarınızdır dedi. Kadını hanım yaptı, ana yaptı, bacı yaptı, erkeğe eşit yaptı. Allah Azze ve Celle elbette bir evde düzenin sağlanması için birinin reis olması gerekir ama o sadece düzenin sağlanması açısından, yoksa Allah katında her ikisinin de eşit olduğunu İslam bize öğretti ve kadını hayat arkadaşımız, yol arkadaşımız olarak öğretti. Erkeğe denk olarak öğretti. Kadına da cenneti vaat etti. Erkeğe de cenneti vaat etti. Kadını bu şekilde yükseltti. Kıymetli kardeşlerim, İslam hem insanı yükseltti, hem insanın kendine değer vermesini sağladı, hem de toplumu yükseltti. Toplumda her şeyin emniyet altına alınmasını sağladı. Din emniyetini gerçekleştirdi. Kur'an'ın hakim olduğu toplumlarda dinde zorlamaya müsaade edilmedi. La ikrahe fiddin buyurdu Kur'an. Bu insanın şerefinin yükseltilmesidir. Dinde zorlama yok. Neden? Çünkü insan şerefli bir varlık. Bu dünyada onu zorlamayacaksın. Tehditlerle Müslüman olmasını sağlamayacaksın. Tebliğ yapacaksın, ikna edeceksin, zorbalık yapmayacaksın. Kur'an buyurur ki: "İnneme ente muzekkir." Ey Resulüm, sen ancak bir hatırlatansın. Sen ancak öğüt verensin. Leste aleyhim bi musaytır. Sen onların başında bir zorba değilsin. Allah Azze ve Celle zorbalığı yasaklamaktadır. Bu insana şeref verilmesidir. Zorbalığa müsaade edilmiyor. Bu şekilde din emniyeti sağlanıyor. Bütün dinlere serbestiyet veriliyor. Bütün dinlere özgürlük veriliyor. Kur'an'ın hakim olduğu toplumlarda bütün dinler serbest bir şekilde yaşadılar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman Hristiyanlar önünde secdeye kapanmışlardı. Kendilerine bir şey yapacağından korkuyorlardı. Fatih onlara seslendi. Kalkın dedi. Kalkın. Ayağa kalkın. Çünkü Müslümanlar insanları kendilerine kul köle yapmak için oraları fethetmezler. Oralardaki diktatörleri devirerek insanları özgürleştirmek için fetihler yaparlar. İslam'da savaşın meşru olması bunun için. O diktatörlerin devrilmesi için, zalimlerin devrilmesi için, o zalimler devrilecek, insanlar özgürleşecek, ondan sonra istediğini tercih edecek. Bu insana şeref vermektir. Diktatörlerden insanı kurtarmaktır. Toplumlar diktatörlerine karşı koyamayabilirler. Onlara karşı koyacak güçleri olamayabilir. Kur'an bu şekilde diktatörlerle, zalimlerle mücadeleyi emreder. ve oralara gidin, o zalimleri devirin ve o insanları özgürleştirin, sonra onları serbest bırakın, ister Müslüman olurlar ister olmazlar. Fatih onlara öyle diyordu: kalkın ayağa, biz buralara sizi kendimize kul köle yapmak için gelmedik. Hepiniz kendi dininizde serbestsiniz. Kiliseleriniz, havralarınız açık kalacak ve istediğiniz gibi yaşayabileceksiniz. Müslümanların hakimiyeti altında fitne fesat çıkarmadıkça, ihanette bulunmadıkça din emniyetiniz sağlanacak. Size karışanlar bize karışmış gibi kabul edilecekler. İslam toplumunda, İslam devletinde devlete bağlılığını ifade etmiş olan Yahudi ya da Hristiyanlara zorbalık yapılmadı, yapılamaz. Çünkü dinde zorlama yasaklanmıştır. İnsana şeref verilmiştir. Kendi kararını kendisi verecektir. Din emniyeti sağlandı. Mal emniyeti sağlandı. Kur'an'ın hakim olduğu toplumlarda mal emniyeti sağlandı. Kumar yasaklandı. Faiz yasaklandı. Bu şekilde insanların mallarının haksız yollarla ele geçirilmesine izin verilmedi. Kumar insanın malının haksız yollarla ele geçirilmesidir. Faiz de öyledir. Hırsızlık da öyledir. İslam bunları yasaklamak suretiyle mal emniyetini gerçekleştirdi. Can emniyetini gerçekleştirdi. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüştür diyerek ve kısası getirerek وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُولُ الْاَلْبَابِ diyerek, ey akıl sahipleri, size kısas farz kılındı. Birisi haksız yere birisini öldürürse onu öldürürsünüz, devletin kararıyla, mahkeme kararıyla kısas yaparsınız ve bu şekilde kan davalarını bitirirsiniz. Aşiretler birbirine girmez, kan davaları olmamış olur ve bu insanın yükseltilmesidir. Kan davaları insanı alçaltır, binlerce insanın ölümüne sebep olur. Allah Azze ve Celle kısası emretmek suretiyle insanın şerefini muhafaza etti. Bir insanı öldürmenin cezası öldürülmektir diyerek insanın şerefini dünyaya ilan etti. Masum bir insanı öldürecek ve sonra da rahat rahat yaşayacak ya da hapishanede rahat bir şekilde yaşayacak. Buna müsaade etmedi. Öldüren öldürülür demek suretiyle can emniyetini sağladı. Akıl emniyetini de sağladı. Kur'an yükseltti. Aklı da yükseltti. Ve akıl emniyetini sağladı. İslam'ın hakim olmadığı toplumlarda akıl emniyeti yoktur. Mesela akıl içkinin zararlı olduğunu söyler. Tıp ilmi bunu ifade eder. Ama akla uyuyoruz diyenler içki fabrikaları kurar. İçkinin her tarafta satılmasına da izin verirler. Halbuki akıl bunu reddeder. Ekonomi bilimi faizi reddeder. Ama bütün bunlar aklın hakim olduğu iddia edilen şu çağda hepsi serbesttir. Bu insanın düşürülmesidir. Aklın dediğinin tersi yapılmaktadır. Ve bütün meselelerden ister uyuşturucum, ister içkim, ister faiz, ister kumar Bütün meselelerde akıl bunların yanlış olduğunu söylediği halde yine de bunları serbest edenler insanın değerini düşürmektedirler. Kur'an insana bunları yasaklarken aklı muhafaza etmektedir ve insanın şerefini yükseltmektedir. Ama bunların serbest olduğu toplumlar aklı küçümsemektedir ve aklın dediğinin tersini yapmaktadır. Kur'an'ın hakim olduğu toplumlarda nesil emniyeti de sağlanır. Nesil emniyet altındadır. Allah Azze ve Celle bir erkek ve bir kadın yarattı. Şimdi iki çeşit varlık iken dört çeşit varlığa dönüştü. Erkekleşmiş kadınlar ve kadınlaşmış erkekler. Bu neslin bozulmasıdır. Nesil bu şekilde muhafaza edilemez. Yapılan anketlerde ya da bakın mesela devletlerin yapmış olduğu istatistikleri incelerseniz milyonlarca gencin askerliğe elverişli olmadığını göreceksiniz. Zuhrevi hastalıklardan, ahlaksızlık sonucunda meydana gelen çeşitli hastalıklardan dolayı hastalıklar onların askerlik yapmasına engel olmaktadır. Milyonlarca gencin askerliğe elverişli olmadığını istatistiklerde okuyabilirsiniz. Her devlette milyonlarca genç askerliğe elverişli değil, bu neslin muhafaza edilmemesidir. Kur'an yükseltirken Kur'an dışındaki nizamlar alçaltıyor. Bu emniyetlerin hepsini kaldırıyor. Ne din emniyeti, ne akıl emniyeti, ne mal, ne can, ne de nesil emniyeti bırakmadılar. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ın yükseltmesi için yeni bir nesil lazım. Yeni bir nesil meydana getirmeliyiz. O nesil Kur'an'ı anlayacak, yaşayacak, anlatacak ve yeniden insanoğlunun Kur'an'la yükselmesini sağlayacak. Yeniden Müslümanların yeryüzünde layık oldukları makama gelmelerini sağlayacak. Bütün dünyaya yeniden medeniyeti öğretecek. Kur'an elimizde, neden bugün bizi yükseltmiyor? Kur'an geçmişte yükseltti, neden bugün bizi yükseltmiyor? Doktor size ilaç yazsa, siz bu ilacı, reçeteyi alsanız, her gün okusanız ama o ilaçları almasanız, kullanmasanız iyileşir misiniz? Ya da o reçeteyi suya batırsanız, içseniz iyileşir misiniz? Ya da o doktoru, o reçeteyi yazan doktoru övseniz, göklere çıkarsanız, ne kadar iyi bir doktor deseniz iyileşir misiniz? O reçetede yazanları alacaksınız, eczaneye gideceksiniz. Doktorun dediği gibi kullanacaksınız, ancak o zaman iyileşirsiniz. Aynen öyle Kur'an bugün bizi neden yükseltmiyor? Kur'an'ı tatbik etmiyoruz ki yükselelim. Kur'an'ı okuyoruz, anlamıyoruz. Kur'an'ı yaşamıyoruz. Kur'an'ı yaşayan bir nesil meydana getirmiyoruz. Allah'a güvenmiyoruz. İnsanlara güveniyoruz, Allah'a güvenmiyoruz. İnsanların koyduğu kanunlara inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'a Rabbim dediğimiz, mabudum dediğimiz, secde ettiğimiz Allah'a güvenmiyoruz. O zaman o kitap bize ne fayda sağlayacak? Allah'ın kitabına güvenmeyenlere bu kitap ne verecek? Peygamberimiz buyurdu ki, Az kalsın ilim kaybolacaktı. Kur'an ilimleri, hidayet, doğru yol az kalsın tamamen kaybolacaktı. Ziyad bin Lebit dedi ki ya Resulallah nasıl olur? Biz Kur'an'ı okuyoruz. Çocuklarımıza da öğretiyoruz. Onlar da okuyor. Onlar da kendi çocuklarını öğretecekler. Bu duruma göre nasıl olur da ilim kaybolur, hidayet kaybolur, doğru yol nasıl olur da kaybolur? Efendimiz dedi ki, ey Ziyad, ben de seni Medine'nin zeki adamlarından zannederdim. İnce anlayışlı insanlarından zannederdim. Tevrat Yahudilerin elinde değil miydi? İncil Hristiyanların elinde değil miydi? Peki Tevrat'ın ve İncil'in onların elinde olması onlara ne sağladı? Onlar Tevrat'la amel etmediler. İncil'e göre yaşamadılar. Tevrat ve İncil onları kurtardı mı? Tevrat ve İncil ellerindeydi. Ona uymadıktan sonra Tevrat ne yapsın, İncil ne yapsın? Aynen öyle, benim ümmetimin de bu duruma yakın bir durumu olacak. Ellerinde Kur'an olacak. Benim hadislerim ellerinde olacak. Ama onlar buna uymayacaklar ve hidayet yolunu neredeyse kaybedecekler. Ve yükselemeyecekler, alçalacaklar. Dünya devletlerinin esiri durumuna gelecekler. Halbuki dün dünya devletiydik. Dünyanın süper gücüydük. Üç kıtada at koşturuyorduk. Ta İspanya'ya kadar İslam'ı götürüyorduk. Bugün ise bu duruma geldik. Çünkü sadece raflara koyduk. Raflarda Kur'an'ı tozlandırdık. Raflarda tozlanan Kur'an bizi nasıl yükseltsin? Hayata hükmetmeyen Kur'an bizi nasıl yükseltsin? Kur'an hayatımıza hükmedecek ki bizi yükseltecek. Güzel bir toplum meydana getirecek, güçlü bir devlet meydana getirecek. Geçmişte başardığını bugün de başarabilir. İnsan aynı insandır. Kur'an da aynı Kur'an'dır. Geçmişte başardığını bugün de başarır. Yeter ki Kur'an'ı raflardan indirelim. Üzerindeki tozunu silkeleyelim ve sonra bu kitap ile amel etmeye başlayalım ve yeni bir nesil meydana getirelim. Mevcut dünyanın tesirinden kendimizi kurtaralım. Yanlış medeniyetlerin tesirinden kendimizi kurtaralım. Renksizleşmeyelim. Allah'ın boyasıyla boyanalım ve Allah'ın boyasıyla övünelim. Allah'ın boyasından utanç duymayalım. Grileşmeyelim. Beyaz siyah olmadıysa da grileşti. Grileşmeyelim. Renkten renge girmeyelim. Kur'an'ın rengini üzerimizde taşıyalım. Allah Azze ve Celle Allah'ın boyası buyuruyor. Allah'ın boyası Sıbgatallah. Neden Allah Azze ve Celle kendi hükümlerine boya diyor, dinine boya diyor? Allah'ın boyası yani Allah'ın dini. Allah bizi diniyle boyamak istiyor. Boya nedir? Boya görünendir. Görünendir. O halde Allah'ın boyası üzerimizde görülmelidir. Boya nedir? Boya kumaşın içine sinendir. Kumaşın içine, kumaşı kestiğiniz zaman kumaşın içi de kumaşın dışı gibi aynı renkle boyalıdır. O halde Allah'ın boyasıyla boyananlar, içleri de dışları da o boyayla boyanmış demektir. Böyle olursak yükselebileceğiz. Allah'ın boyasıyla boyandığımız zaman, Kur'an ile boyandığımız zaman, anlamadan okuduğumuz zaman değil, raflarda tozlandırdığımız zaman değil, ölülere, sadece ölülere okuduğumuz zaman değil, ya da sadece sevap kazanmak için okuduğumuzda değil, yeni bir medeniyet kurmak için okuduğumuz zaman, hayatımızı değiştirmek maksadıyla okuduğumuz zaman, Kur'an'ın hükümlerini hayatımıza hükmettirdiğimiz zaman, işte o zaman Kur'an bizi yeniden yükseltecek. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hayatına hükmettirenlerden olmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bugün yeniden Kur'an ile yükselebilmeyi bizlere nasip eylesin. Yeniden Kur'an'a göre bir medeniyet meydana getirebilmeyi nasip eylesin. O medeniyeti meydana getirecek olan nesilleri meydana getirebilmeyi nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.